resmi baloların, belediye başkanının söylevlerinin, valinin hanımı olmanın hayalini kuruyor, tüm bunlar zihninde dönüp duruyordu. Böylece iki kız kardeş genç kız oldukları dönemlerde her biri kendi düşlerine dalmış bir halde oyalanıp gidiyorlardı. İkisinin de kanatları vardı. Birinin kanatları meleğinkini, diğerinin kanatları kazınkini andırıyordu. En azından bu dünyada hiçbir arzu tam anlamıyla gerçekleşmez. İçinde yaşadığımız bu çağda yeryüzünün hiçbir köşesinde cenneti bulmak mümkün değildir. Küçük kız hayallerinin erkeğiyle evlenmiş olsa da ölmüştü. Büyük kız evlenmemişti. Büyük kız anlattığımız hikayeye dahil olduğu dönemde yaşı geçkin bir erdem numunesi, iffet misali, en sivri burnun ve en kalın kafanın cisimleşmiş haliydi. Önemli bir ayrıntı da yakın akrabaları dışında kimsenin küçük adını asla bilmemesiydi. Ona Büyük Matmazel diye hitap ediyorlardı. İffet konusunda bir İngiliz mislinden aşağı kalmaz, utangaçlığı çok abartırdı. Hayatındaki en korkunç anısı bir gün bir erkeğin çorap askısını görmüş olmasıydı. Yaşı geçtikçe bu amansız utangaçlık daha da artmıştı. Hiçbir zaman yeterince kalın bulmadığı başörtüsü saçlarını asla göstermezdi. Kopçaları ve toplu iğneleri hiç kimsenin bakmayı düşünmediği yerlere eleştirirdi. Utangaçlığın özü, kale ne kadar güvenliyse nöbetçileri de o ölçüde artırır. Yine de masumiyetin bu eski sırlarını açıklayabilen beri gelsin dedirtecek şekilde mızraklı süvari subayı olan Cihedio adlı küçük yeğeninin kendisini öpmesine hiç sıkılmadan izin verirdi. Bu gözde mızraklı süvariye rağmen onu içine yerleştirdiğimiz utangaçlar sınıfına tam anlamıyla uygun düşüyordu. Matmazel'in ruhuna alacakaranlık hakimdi. Utangaçlık yarı erdemlik, yarı günahkarlıktır. Utangaçlığına uygun bir astar olarak sofuluğu da ekliyordu. Viyej cemaatinin bir mensubu olarak bazı yortularda beyaz başörtü takar, özel duaları mırıldanır, kutsal kana ve İsa'ya saygısını gösterir. Müminlere kapalı bir şapelin, Sizvit ve Rokoka tarzı sunağının önünde saatler boyunca derin düşüncelere dalar ve ruhunu küçük mermer bulutlarının ve yaldızlı ahşabın yaydığı kalın ışık hüzmelerinin arasına süzülmeye bırakırdı. Şapelde kendisi gibi yaşı geçkin bir bakir olan Matmazel Vaubu adında bir dostu vardı. Matmazel Jolly Normand oldukça şaşkın görünen bu kadının yanında kendini bir kartal gibi hissetmenin keyfini yaşıyordu. Matmazel Vaubu'nun tek ilgi alanı değişik reçeller hazırlamaktı. Bu ahmak kakım türünün mükemmel bir örneği olarak zekadan zerre kadar nasibini almamıştı. Şunu da belirtelim ki Matmazel Ginormand yaşlandıkça kaybetmekten çok kazanmıştı. Bu edilgen kişiliklerin özelliğidir. Asla kötü olmadığı için göreli bir iyiliğe sahipti. Üstelik yıllar aşırılıkları aşındırdığı için kişiliği zamanın yumuşatmasına maruz kalmıştı. Kendisinin bile sırrını bilmediği belirsiz bir hüznün etkisi altındaydı. Tüm benliği başlamadan bitmiş bir yaşamın şaşkınlığını yansıtıyordu. Babasının evinin işlerini idare ediyordu. Tıpkı önceden tanıdığımız Monsignor Bienvenu'nun yanındaki kız kardeşi gibi, Jerry Norman'ın yanında da kızı vardı. Yaşlı bir adamla yaşı geçkin bir kızın, birbirlerine destek olan iki zayıf varlığın, nadir, rastlanmayan bu ortak yaşamlarının her zaman için dokunaklı bir yanı vardır. Evde bu yaşı geçkin kız ve yaşlı adam dışında, Jerry Norman'ın karşısında hep titreyen ve hiç sesini çıkarmayan bir erkek çocuğu vardı. Bu çocuğa hep sert bir ses tonuyla hitap eden Jerry Norman bazen bastonunu havaya kaldırırdı. ''Buraya gelin monsieur, haylaz, madrabaz, yaklaşın, küçük hokkabaz, cevap verin, hayta, bir göreyim hele ne yaptığınızı.'' Bunun gibi. Onu taparcasına seviyordu. Torunu olan bu çocukla ileriki sayfalarda tanışacağız. Jerry Norman, Sevdoni sokağında oturduğu sırada birçok kibar ve soylu salonu ziyaret ediyor, burjuva olmasına rağmen bu salonlarda kabul görüyordu. Önce kendinde mevcut bulunan, ardından kendine atfedilen çifte zekaya sahip olduğundan, toplantılarda gözler onu arıyor, gittiği yerlerde saygıyla ağırlanıyordu. Hakimiyetini kuramayacağı hiçbir yere gitmezdi. Saygın olduğunun ne pahasına olursa olsun hissedilmesini ve kendisiyle ilgilenilmesini isteyen, sözlerinin geçmediği yerde eğlence konusu haline gelen insanlar vardır. Jerry Norman böyle biri değildi. Sıklıkla ziyaret ettiği kralcı salonlardaki üstünlüğü kendine olan saygısından bir şey kaybettirmiyor, her yerde itibar görüyordu. 1817'ye doğru haftanın iki öğleden sonrasını değişmez bir şekilde hemen yakınındaki Fora Sokağı'nda oturan ve kocası 16. Louis döneminde Fransa'nın Berlin Büyükelçisi olan saygıdeğer Baron T'nin evinde geçiriyordu. Kendini tutkulu kendinden geçişlere ve manyetik görüntülere kaptırmış olan Baron T, sürgünde malını mülkünü kaybetmiş bir halde öldüğünde geriye sadece mesmer ve kovasıyla ilgili çok ilginç anılar içeren, kırmızı marankenle ciltlenmiş, sırtı yaldızlanmış 10 ciltlik el yazması bir kitap bırakmıştı. Baron T, neydi belirsiz bir güruh olarak nitelendirdiği saray erkanının uzağında soylu, onurlu, yoksul, yalıtılmış bir yaşam sürüyordu. Bazı dostları haftanın iki günü dul kadının evinde bir araya gelerek saf kralcı bir topluluk oluşturuyorlardı. Napolyon'un Nicholas olarak adlandırdığı aşağı tabakadaki halkın şarkıları büyük bir sevinçle karşılanıyordu. Soylular aleminin en zarif, en çekici düşesleri federelere yönelik şu tekerlemelerle kendilerinden geçiyorlardı. Sarkan gömleklerinizi sokun pantolonlarınızın içine, demesinler sonra yurttaşlar beyaz bayrak çekti diye. Tehlikeli olduğu düşünülen cinaslarla, zehirli olduğu varsayılan masum kelime oyunlarıyla, dörtlüklerle, hatta beyitlerle bile dalga geçiliyordu. Ilımlı hükümet üzerine yazılan şu beyit eğlence konusu oluyordu. Temelinden sarsılan tahtı sağlamlaştırmak için zemini, safları, pençeleri sıklaştırmak gerek. Ya da iğrenç bir şekilde Jacob'ın olan meclis üyelerinin isim listelerinden, örneğin şu şekilde cümleler oluşturacak kombinasyonlar yapılıyordu. Deimos, Sabrın. Bu topluluklarda devrim gülünç bir şekilde taklit ediliyordu. Aynı öfkeyi karşı tarafa doğru sivriltmek için anlaşılmaz bir çaba sarf ediliyor, şu olacak şarkısı söyleniyordu. Ah, olacak, olacak, olacak. Bonapartçılar fener direklerinde sallanacak. Giyotine benzeyen şarkılar bir gün subaşı, bir gün bir başka başı kayıtsızca keserler. Değişen sadece başlarıdır. Liberaller kardeşler, dostlar olarak nitelendiriyorlardı. Bu hareketin son noktasıydı. Baron T'nin salonunda bazı kilise çanlarında olduğu gibi iki horoz vardı. Bunlardan biri Monsieur Gillenormand, diğeri herkesin birbirinin kulağına adeta saygıyla söylediği şu sözlerin hedefinde olan Valarus Kontu'ydu. Biliyor musunuz? Bu, kraliçenin kolyesi skandalına adı karışan Loma. Taraflar bazen garip bir şekilde karşılıklı genel af ilan ediyorlardı. Burjuvazinin içinde onurlu konumların kolayca kurulan ilişkiler nedeniyle etkilerini kaybettiklerini de ekleyelim. Görüşülen kimsenin kim olduğuna dikkat etmek gerekiyordu. Tıpkı üşüyen kimselerin yakınında ısının azalması gibi, hor görülen kişilere yaklaşıldığında da itibar kaybediliyordu. Eski üst tabaka tüm yasalar gibi kendini bundan da muaf tutuyordu. Soylular dünyasının kapıları tanrı olması koşuluyla bir hırsıza bile açıktı. 1815'te 75 yaşında olan Lamo Kontu, kemikleri çıkık, soğuk yüzünde dingin ve ciddi bir ifade bulunan, yeleğinin düğmelerini fularına kadar ilikleyen, kiremit rengi uzun, bol pantolonun içindeki bacaklarını hep üst üste atan, yüzü pantolonun rengine benzeyen, davranışları çok kibar olan bir ihtiyardı. Bu Mestre Lumo'nun bu salonda itibar görmesi, ününden ve garip ama gerçek bir nedenle Vuala isminden kaynaklanıyordu. Monsieur Gillenormand'a gelince saygınlığının haklı nedenleri vardı. Sözünü dinlettiriyordu. Çok rahat olmasının neşesinden hiçbir şey kaybettirmiyordu. Heybetli, onurlu, itibarlı, burjuvalara yaraşır kibirli bir hali vardı. Ve tüm bunlara geçkin yaşı da ekleniyordu. 100 yıllık bir ömür sürmenin bir bedeli vardır. Yıllar başın üzerinde saygın bir kırlaşmaya yol açarlar. Bunun dışında yaşlı bir kayanın çıkardığı kıvılcımları andıran sözleri vardı. 18. Louis'i tahtında kavuşturduktan sonra onu Kont Rupin adıyla ziyarete gelen Prusya kralı, 14. Louis'nin soyundan gelen kral tarafından sanki Brandenburg Markisi'ymiş gibi incelikli bir saygısızlıkla karşılanmıştı. Mr. Gillenormand bu tavrı onaylıyor, Fransa kralı dışındaki tüm krallar taşra krallarıdır diyordu. Bir gün onun yanında sorulan şu soruya şu yanıt verilmişti. Kurye Fransa'nın yayın yönetmenine ne ceza verildi? Kızağı çektiler. Kızağı değil, ipe çeksinler diye yorumladı Monsieur Gillenormand. Böyle sözler kişinin toplumsal konumunu belirler. Bourbonların geri dönüşünün yıl dönümünde düzenlenen ayinlerden birinde Monsieur Tyrant'ı gördüğünde işte kötülük hazretleri demişti. Jelen Ormond bu toplantılara genellikle kızıyla, o 40'ını geçse de 50 yaşındaymış gibi gösteren uzun boylu matmazelli ve pembe yanaklı, beyaz tenli, gözlerinden mutluluk ve güven duygusu fışkıran 7 yaşında küçük bir çocukla gelirdi. Bu çocuk bu salona her girişinde tüm seslerin etrafında şöyle vızıldadığını duyardı. Ne kadar güzel, yazık, zavallı çocuk. Bu çocuktan birkaç sayfa önce bahsetmiştik. Ona zavallı çocuk denmesinin nedeni babasının Luvahlı bir haydut olmasıydı. Luvahlı bu haydut daha önce belirttiğimiz gibi Monsieur Delanormand'ın ailenin yüz karası diye nitelendirdiği damadıydı. O dönemde yolu küçük Vernon şehrine düşen ve umarız yakında yerini iğrenç bir demir yığınına bırakacak o abi devi zarif köprüde gezinen biri, bakışlarını korkuluktan aşağı yönelttiğinde deri bir kasket, kalın gri kumaştan bir pantolon, eskiden kırmızı bir şeritmiş hissi uyandıran sarı bir şeyin dikilmiş olduğu bir ceket ve tahta ayakkabılar giymiş 50 yaşlarında bir adamı fark edebilirdi. Yüzü güneşle iyice esmerleşmiş, saçları neredeyse tamamen ağarmış, iki büklüm olmuş, zamanından önce yaşlanmış bu adam neredeyse her gün elinde bir budama bıçağı ve bir belle köprünün bitiştiği yerde sol kıyıda bir taraçlar zinciri gibi sınırlanan duvarlarla çevrili arazilerde, biraz daha büyük olsalar bahçe, biraz daha küçük olsalar tarh olarak nitelendirilebilecek, her yanı çiçeklerle kaplı o zarif arsalarda gezinirdi. Duvarla çevrili bu toprağın bir ucu nehirde, diğer ucu bir evde sonlanırdı. Bahsettiğimiz gri ceketli ve tahta papuçlu adam, 1817'ye doğru bu bahçelerin en küçüğüne sahip olan çok mütevazı bir evde oturuyordu. Orada kendisine hizmet eden ne yaşlı ne genç, ne güzel ne çirkin, ne köylü ne burjuva bir kadınla dünyadan yalıtılmış bir halde dingin ve yoksul bir yaşam sürüyordu. Bahçe olarak adlandırdığı bu toprak parçası kendi elleriyle diktiği çiçeklerin güzelliğiyle ün salmıştı. Çiçekler onun tek meşgalesiydi. Emeği, sebatı, özeni ve su dolu kovalar sayesinde yaratıcıdan sonra yaratmayı başarmış, doğanın unutmuş gibi göründüğü bazı yeni lale türlerini ve yıldız çiçeklerini üretmişti. Becerikliydi. Amerika ve Çin'in nadir bulunan değerli bitkilerini ekmek için küçük fundalıklar oluşturmakta, Boeing'den daha önce davranmıştı. Yazın gün ağarırken dalları buduyarak, yabani otları ayıklayarak, süzgeçli kovasıyla suladığı çiçeklerin ortasında hüzünlü, uysal, sevecen bir ifadeyle bahçesinde gezinirken bazen bir ağaçtaki kuşun ötüşünü, evlerden birindeki bir çocuğun cıvıltısını dinleyerek ya da gözlerini güneşin kızıl yakuta dönüştürdüğü birkaç çiğ damlasının üzerindeki bir tutam ota sabitleyerek saatler boyunca hiç kımıldamadan düşlere dalardı. Sofrası çok fakirdi ve şaraptan çok süt içerdi. Bir yumurcak ona her istediğini yaptırır, hizmetçisi onu azarlardı. Yaban denecek kadar çekingendi. Dışarı nadiren çıkar, camına vuran yoksullar ve iyi yürekli baş rahip dışında kimseyle görüşmezdi. Yine de kent sakinleri ya da yabancılar merak edip lalelerini ve güllerini görmek isteyenler küçük evine uğradıklarında kapıyı gülümseyerek açardı. Bu kişi Luva Haydudu'ydu. O dönemde askeri araştırma yazılarını, biyografileri ve büyük ordunun raporlarını okuyan biri karşısına sıkça çıkan George Pontmercy isminde etkilenebilirdi. George Pontmercy'nin çok genç yaşta Saint-Ange alayında görev yaptığı sırada devrim patlak vermişti. Monarşinin düşüşünden sonra bile taşra isimlerini muhafaza eden eski alayların ancak 1794'ten sonra merkezi bir yönetime tabi kılınmalarından dolayı Saint-Ange alayı Ren ordusuna dahil olmuştu. Prensesin kol ordusuna karşı artçı birliğin 12. askeri olarak eski Anzernich surunu savunan Pontmercy ordunun ana koluna ancak düşman topları müdafaa hattından bayırın eğimine kadar gedikler açtığında katılmıştı. Bir gülle parçasının kolunu kırdığı Polisol Muharebesi'nde savaşmıştı. Ardından İtalya sınırına geçip Jumbert'le birlikte Tenda geçidini savunan 30 humbaracının arasında yer aldı. Bu müdafaadan sonra Joubert Tugay komutanı oldu. Novi Muharebesi'nde General Joubert'in kılıcını kaldırıp İleri diye haykırdığı anda vurularak öldüğünü görmüştü. Birliğiyle birlikte erzak tedariki için bindiği Mavna, Senovna'dan küçük bir limana doğru giderken 7-8 İngilizler kendisinin ortasına düştüğünde Senovalı komutan topları denize atıp Askerleri iki güverte arasında gizleyerek karanlıkta bir ticaret gemisi gibi yol almaya karar vermişti. Direğin yelken ipine bayrağı çeken Pant Morsi, İngiliz yelkenlilerinin top gülleleri arasında yoluna gururla devam etti. 20 fersah ötede, daha da atılganlaşarak, Malnas'ıyla Sicilya'ya takviye birlikler taşıyan ve mezarnalarına kadar asker ve atla dolu bir İngiliz nakliye gemisine saldırdı. Aastolis'te düşman ateşine karşı aşamalı düzen birliği halinde mükemmel bir şekilde ilerleyen ordunun en ön saflarında yer aldı. Rus İmparatorluk Muhafız Süvarisi 4. cephe hattındaki taburu ezip geçtiğinde Pontmercy bu birliği geri püskürtüp yok edenler arasındaydı. İmparator onu nişanla ödüllendirdi. Şimdi bu George Pontmercy kimdi? Loire haydudunun ta kendisiydi. Ondan kısaca söz etmiştik. Su birikintisi savaşından sonra hatırlanacağı gibi o hendeğinden çıkarılan Pontmercy orduya yetişmeyi başarmış. Bir seyyar hastaneden diğerine nakledile Loire'deki konaklama alanlarına varmıştı. Restorasyon yarım maaş bağladıktan sonra onu gözetim altında ikamet etmesi için Vernon'a yollamıştı. 100 gün boyunca olup bitenleri göz ardı eden kral, 18. Louis onun Legion nişanını, albaylığını, baronluğunu tanımadı. Oysa kendi payına Albay Baron Pontmercy imzasını atmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Savcı bir subay aracılığıyla mahkemece yasa dışı nişan takmak suçundan dolayı yargılanacağı haberini aldığında, Pontmercy acı bir gülümsemeyle şu yanıtı verdi. Ben mi Fransızcayı anlamıyorum, yoksa siz mi Fransızca konuşamıyorsunuz? Bilemiyorum. Ama gerçek şu ki hiçbir şey anlamıyorum. Ardından bir hafta boyunca dışarı nişanıyla çıksa da kimse ona canını sıkacak bir şey söylemeye cesaret edemedi. Birkaç kez savaş bakanı ve bölge garnizon komutanı tarafından gönderilen ve üzerinde Sayın Komutan Pontmercy'ye yazan mektupları açmadan geri postaladı. Pontmercy sonunda söylememize izin verilirse İmparatoruna hık demiş burnundan düşmüş denecek kadar benzemişti. Roma'da Fulmenius'u selamlamayı reddeden ve Hannibal'ın ruhunu biraz olsun taşıyan Kartacalı esir askerler vardı. Bir sabah Vernon'un bir caddesinde savcıya rastladığında yanına gidip ''Sayın savcı, yüzümdeki yara izini taşıyabilir miyim?'' diye sormuştu. Tabur komutanlığının yarım maaşından başka hiçbir geliri olmadığından Vernon da bulabileceği en küçük evi kiralamıştı. Orada söylediğimiz gibi yalnız yaşıyordu. İmparatorluk döneminde iki savaş arasında Matmazel Gillenormand'la evlenecek zamanı bulmuştu. Çok öfkelenen yaşlı burjuva içini çekerek ve şunları söyleyerek durumu kabullenmişti. En soylu aileler bile bazen buna mecbur kalırlar. 1815'te her açıdan hayranlık uyandıran, eğitimli, seçkin ve kocasına layık bir kadın olan Madame Pontmercy arkasında bir çocuk bırakarak ölmüştü. Bu çocuk Alba'nın yalnız yaşamının tek neşe kaynağı olsa da, dedesi kendisine gönderilmezse çocuğu mirasından mahrum bırakacağını dayatarak torununu istemişti. Çocuğun çıkarını düşünen baba bu durumu kabullenmek zorunda kalmış ve çocuğunu kaybettiği için çiçekleri sevmeye başlamıştı. Zaten her şeyden elini eteğini çekmiş bir halde ne harekete geçiyor ne de kötü şeyler düşünüyordu. Düşüncesini o sırada yaptığı masum işlerle geçmişte yaptığı büyük işler arasında paylaştırmıştı. Zamanını yeni bir karanfil cinsi üretmeyi umut etmekle ve Austerlitz'i anmakla geçiriyordu. Monsieur Gillenormand'ın damadıyla hiçbir ilişkisi yoktu. Albay onun için bir haydut, oysa albay için bir budala mıydı? Monsieur Gillenormand bazen baronluğuyla ilgili alaycı imalarda bulunmak dışında albaydan hiç söz etmezdi. Pontmercy'nin oğlunu asla göremeyeceği ve konuşamayacağı, aksi takdirde çocuğun kovularak mirastan mahrum bırakılacağı konusunda kesin bir antlaşma sağlamıştı. Pontmercy'yi bir vebalı gibi gören Gillenormand'lar, çocuğu kendi diledikleri şekilde yetiştirmek istiyorlardı. Albay belki de bu koşulları kabullenmekle hata etmişti ama hayırlı bir iş yaptığına ve sadece kendini feda ettiğine inanarak onlara boyun eğmişti. Dede Gillenormand'ın mirası büyük bir meblağ tutmazdı ama büyük Matmazel Gillenormand'ınki hiç de yabana atılacak cinsten değildi. Kız kardeşinin çocuğu anne tarafından çok zengin olan bu evde kalmış teyzenin doğal mirasçısıydı. Marius adlı bu çocuk sadece bir babası olduğunu biliyor, kimse ona bu konuda tek bir söz bile etmiyordu. Yine de dedesinin kendisini götürdüğü salonlardaki fısıldaşmalar, imalar, göz kırpmalar uzun vadede çocuğun zihninde bir şeyler uyandırmıştı. Ve nihayetinde soluk aldığı yer olarak nitelendirebileceğimiz düşünceleri, kanaları süzerek yavaş yavaş kavradığından babasını utançla ve yüreği sıkışarak anmaya başlamıştı. Çocuk bu şekilde büyürken albay 2-3 ayda bir sürgünden kaçan bir sabıkalı gibi gizlice Paris'e geliyor. Teyzesinin çocuğu Sölpüs'teki evine götüreceği saati bekliyordu. Orada teyzenin kendisini fark edeceği korkusuyla titreyerek bir sütunun arkasına gizleniyor, hiç kımıldamadan soluk almaya bile cesaret edemeden çocuğuna bakıyordu. Bu yüzü yaralı adam evde kalmış bir kızdan korkuyordu. Vernon başrahibiyle ilişkisi de bu gizli ziyaretlerinden doğmuştu. Bu iyi yürekli rahip, yanağındaki yara izi ve gözündeki yaşlarla oğlunu seyreden adamı birçok kez fark etmiş olan Solpus Kilisesi'nin mütevelli heyet üyesinin kardeşiydi. Oldukça erkeksi bir havası olmasına rağmen bir kadın gibi ağlayan bu adam, kilise yöneticisini etkilemiş, bu yüz hafızasına kazınmıştı. Bir gün kardeşini görmek için Vernon'a gittiğinde köprünün üzerinde karşılaştığı Pontmercy'yi tanımıştı. Bundan rahibe söz ettiğinde ikisi birlikte bir bahane bularak albayı ziyaret ettiler. İlk başlarda oldukça ketum davranan albayın sonunda içini dökmesi üzerine rahip ve kardeşi olan biten her şeyi öğrenip Pontmercy'nin oğlunun geleceği için kendi mutluluğunu nasıl feda ettiğini anladılar. O günden sonra rahip ona saygı gösterip şefkatle davranırken albay da kendi payını rahibi dostu gibi görmeye başladı. Zaten ikisi de içten ve temiz yürekli ise yaşlı bir rahip ve eski bir asker kadar kolayca yakınlaşıp dostluk kurabilecek bir ikili düşünülemez. Aslında ikisi de aynı kişiydi. Aralarındaki tek fark birinin kendini bu dünyadaki vatana, diğerinin ise öbür dünyadaki vatana adamış olmasıydı. Marius yılda iki kez babasına teyzesinin neredeyse hep aynı şekilde yazdırdığı mektupları gönderiyordu. Glenormand sadece buna göz yumuyordu. Babanın sevgi dolu sözler içeren mektuplarını ise okumadan cebine sokuşturuyordu. Baron T'nin salonu Marius için dünya ile tek bağlantısı, yaşama bakabileceği tek pencereydi. Bu kasvetli pencereden sıcaktan çok soğuk geliyor, gündüzden çok gece görünüyordu. Bu garip dünyaya giderken sevinç ve aydınlıkla dolu olan bu çocuk, kısa süre içinde hüzünlü ve yaşına hiç uygun düşmeyecek ölçüde ciddi bir görünüm sergilemeye başladı. Etrafını çevrileyen gösterişli ve ilginç kişileri ciddi bir şaşkınlıkla izliyor, her şey bu şaşkınlığı daha da artırıyordu. Baron T'nin salonunda Levy olarak telaffuz edilen Matton No Lewis ve Combis olarak telaffuz edilen Combis isimlerini taşıyan yaşlı, soylu ve çok saygıdeğer kadınlar vardı. Bu eskimiş yüzler ve İncil'den çıkmış bu adlar çocuğun zihninde ezbere bildiği eski ayete karışıyorlardı. Ve yeşil örtülü bir lambanın loş ışığında sert düz hatları, kır ya da beyaz saçları, sadece iç karartıcı renkleri seçilebilen bir başka çağa ait uzun elbiseleri, arada sırada ettikleri hem görkemli hem tumturaklı sözleriyle, ölgün bir ateşin etrafına daire şeklinde oturduklarında, onları ürkek bakışlarla gözlemleyen çocuk karşısında kadınlar değil, patrikler ve büyücüler, gerçek varlıklar değil, hayaletler olduğunu sanıyordu. Bu hayaletlere bu salonun gediklisi olan birçok rahip ve birkaç soylu beyefendi eşlik ediyordu. Madame Berry'nin baş katibi olan Valerie Vicomte'u sırmadan burma saçaklı, oldukça dekolte, lal renkli kadife tuvaletiyle bu karanlıkları ürküten güzel ve nüktedan bir karısı olan genç ve saçları kırlaşmış, Bafferman prensi, Fransa'nın ölçülü nezaketi, en iyi bilen adamı olan Coriolis, iyi yürekli yaşlı bir adam olan Emmentry Kontu ve kralın çalışma odası olarak anılan Louvre Kütüphanesi'nin sütunu Monsieur Guy. Kel ve yaşlanmaktan çok eskimiş bir adam olan Monsieur Guy, 1793'te 16 yaşındayken asker kaçağı olarak kürek mahkumiyeti cezasına çarptırıldığını ve devrim karşıtı olan 80'lik mikrobis psikoposuyla aynı zincire bağlandığını, ama onun din adamı kendisinin asker kaçağı olarak küreye mahkum olduklarını anlatıyordu. Tulana gönderilmişler. Görevleri geceleri giyotin sehpasına gidip gündüz kesilen başları ve bedenleri toplamakmış. Kanlar içindeki o gövdeleri sırtlarında taşıdıklarından, kırmızı kürek mahkumu harmanilerinin ensesinde sabahları kuruyan, akşamları nemlenen bir kan pıhtısı olurmuş. Baron T'nin bu hüzünlü öykülerinin sıkça anlatıldığı salonunda Meretti'yi lanetliye lanetliye, Trestelyon'u alkışlamaya başlamışlardı. Paris'in kralcı sosyetesinin özü ve kaymak tabakası buradaydı. Kralcı bile olsa şöhretli kimseleri karantinada tutuyorlardı. Şöhret içinde her zaman anarşiyi barındırırdı. Hüküm sürdüğü 100 gün boyunca Napolyon'a destek verenlerden bazıları da hoş görülerek bu içine kapalı, katı kuralları olan cemaate katılabiliyorlardı. Binyo Kontu oraya düşünceleri değiştirilmek üzere kabul edilmişti. Günümüzün soylu salonları bu salonlara benzemezler. Jevan kenar mahallesinde dini inançlarda gevşeklik hissedilir. Günümüz tüm kralcıları, onları övmek için söylüyoruz, demagogdur. Baron T'nin soyluları ağırlayan salonunda büyük nezaket çiçeğinin altındaki beğeniler seçkin ve mağrurdu. Alışkanlıklarda ortaya çıkan her tür gayri ihtiyari incelik toprağa gömülmüş olsa da hala hayatta olan eski rejimin izlerini taşıyordu. Bu alışkanlıklardan bazıları, özellikle de günlük dille ilgili olanlar garip görünüyordu. Olguları derinlemesine incelemeyenler sadece modası geçmiş şeyleri taşrayla ilintilendiriyorlardı. Kocası general olan bir kadına Madame General diye hitap ediliyordu. Madame Albay da yadırganan bir ünvan değildi. Crequi Markizi de kendisini Madame Albay olarak tanıtıyordu. Touriste de kralla sohbet ederken ona majesteleri yerine üçüncü şahısta kral diye hitap etmeyi de işte bu küçük soylular topluluğu icat etmişti. Zira majesteleri zorbanın lekelediği bir ifadeydi. Olayları ve insanları yargılıyor, yüzyılı onu anlamalarını engelleyecek ölçüde alay ediyor. Yenilikler konusundaki şaşkınlıklarının artmasında birbirlerine katkıda bulunuyor. Ellerindeki bilgi kalıntılarını birbirlerine aktarıyorlardı. Her şey uyum içindeydi. Hiçbir şey uzun süre yaşamıyordu. Sözler adeta bir soluk gibiydi. Salonla hemfikir olan gazete papirüse benziyordu. Gençler de vardı ama onlar da kısmen ölü gibiydi. Bekleme salonundaki uşakların giysileri eskimişti. Miatlarını tam anlamıyla doldurmuş bu insanlara aynı nitelikteki uşaklar hizmet ediyordu. Her şeyin uzun süre yaşamış ve mezara girmeye direnen bir havası vardı. Kelime dağarcığı şu sözcüklerden ibaretti. Muhafaza etmek, muhafaza, muhafazakarlık. Önemli olan iyi bir nam bırakmak, etrafa güzel kokular yaymaktı. Gerçekten de bu saygıdeğer toplulukların bakış açılarından güzel kokular yayılıyor, fikirleri naftalin kokuyordu. Müzeyi andıran bu topluluklarda efendiler mumyalanıyor, uşakların içi samanla dolduruluyordu. Devrim sırasında göç etmiş ve tüm mal varlığını kaybetmiş, yaşlı, saygın bir markiz tek uşağı almasına rağmen hizmetçilerim demeye devam ediyordu. Baron T'nin salonunda ne yapılıyordu? Aşırıya kaçılıyordu. Aşırı kralcı olmak tam anlamıyla ortadan kalkmış bir niteleme olmasa da günümüzde hiçbir anlam ifade etmemektedir. Açıklayalım. Aşırı kralcı olmak, çok ileri gitmek, taht adına kralın asasına ve sunak adına psikoposun başlığına saldırmak, arabaya hatalı sürmek, koşum takımlarına çifte atmak, sapkınların yanma derecesi konusunda odun yağınıyla tartışmak, putu kendine yeterince değer vermediği için kınamak, hakarete varacak ölçüde aşırı saygı göstermek, papanın papalığının, kralın krallığının itibarının hakkını veremediğini söylemek, geceyi çok aydınlık bulmak, beyazlık adına kaymak taşına, kara, kuğuya ve zambağa sitem etmek, bir şeyin düşmanlığa varacak derecede yandaş olmak, yanında olayım derken karşısında yer almaktır. Aşırı kralcılık, restorasyonun özellikle ilk evresini ifade eder. Tarihte hiçbir dönem 1814'te başlayan ve sağın işini bilen adamı Volelli'nin 1820'de iktidara ağırlığını koymasıyla sonlanan bu zaman dilimine benzememiştir. Bu 6 yıllık olağanüstü dönem hem parıltılı hem iç karartıcı, hem güleç hem kasvetliydi ve şafağın ışığıyla aydınlanırmış gibi görünse de aynı zamanda ufku hala kaplayan ve yavaşça geçmişe gömülen büyük felaketlerin karanlığıyla da örtülüydü. Bu aydınlıkta ve karanlıkta hem yeni hem eski, hem gülünç hem hüzünlü, hem genç hem yaşlı küçük bir dünya gözlerini ovuşturuyordu. Hiçbir şey geri dönüşe uykudan uyanış kadar benzemez. Fransa'ya öfkeyle bakan bu topluluğa Fransa alaycı bakışlar yöneltiyordu. Yaşlı baykuşlar, yani markiler caddeleri dolduruyor. Geri dönenler, hortlaklar, eski soylular her şeye şaşırıyor. Saygın asilzadeler ülkelerini yeniden görmenin mutluluğuyla gülümserken, monarşilerinin yerinde yerler estiğini fark ederek ağlıyor. Haçlı seferlerinin soyluluğunu, imparatorluğu, yani kılıç soyluluğunu küçümsüyor. Soyların tarihi silinip gidiyor. Charlemagne'in yandaşlarının torunları Napolyon'un yandaşlarını hor görüyorlardı. Kılıçlar söylediğimiz gibi birbirlerine hakaret yağdırıyordu. Fantino'nun komik kılıcı bir pas yanına ibaretken, Marengo'nun iğrenç kılıcı Kasatura'dan farksızdı. Geçmiş dünü tanımıyor, neyin yüce neyin gülünç olduğu anlaşılmıyor. Birisi Napolyon'u hilekar Scipion olarak adlandırıyordu. Artık var olmayan ve günümüze hiçbir şey bırakmamış bu dünyanın birkaç unsurunu tesadüfen çekip alıp onları zihnimizde yeniden canlandırmayı denediğimizde ortaya Nuh Nebi'den kalma garip bir bütünlük çıkar. Gerçekten de bu dünya iki devrimin tufanı altında yok olup gitmiştir. Düşünceler ne devasa dalgalardır. Yok etmek ve boğmak görevini üstlendikleri her şeyi nasıl da çabuk kaplar, bir anda ne ürkütücü derinlikler yaratırlar. İşte o masum dönemlerin salonlarının görüntüsü böyleydi. Bu salonlar saflıklarını uzun süre koruyamadı. 1818'den itibaren bu salonlarda endişe verici bir ayrıntı olarak kabul edebilecekleri bazı doktrinler boy göstermeye başladı. Bunlar kralcı olduklarını ve bundan pişmanlık duyduklarını söyler, aşırı kralcıların fazlasıyla gurur duydukları gelişmelerden utanırlardı. Zeki ve sakindiler. Siyasi görüşlerinde seçkinciliğin ağırlığı hissediliyordu. Başarılı olmak zorundaydılar. Zaten yararlı bir alışkanlık sonucu beyaz boyun bağlarını ve düğmeli giysilerini abartılı bir şekilde kullanıyorlardı. Doktriner kanadın hatası da ya da bahtsızlığı yaşlı bir gençlik yaratmak oldu. Bilge gibi görünmeye çalışıyor, mutlak ve aşırı bir ilkeye ılımlı bir iktidarı aşılamayı düşünüyorlardı. Bazen nadir rastlanan bir kavrayışla yıkıcı liberalizmin karşısında muhafazakar bir liberalizmi koyuyorlardı. Şunları söyledikleri duyuluyordu. Kralcılığa hakkını verelim. Birçok konuda hizmet verdi. Geleneği, ibadeti, dini, saygıyı geri getirdi. Sadık, yürekli şövalye ruhlu, sevgi dolu, fedakardır. İstemeden de olsa ulusların yeni yüceliklerini monarşinin asırlardır sürüp giden yüceliklerine karıştırıyor. Devrimi, imparatorluğu, zaferi, özgürlüğü, yeni fikirleri, genç kuşakları, yüzyılı anlamayarak hata ediyor. Ama onun bize karşı yaptığı bu hatayı bazen biz de ona karşı yapmadık mı? Mirasçıları olduğumuz devrim herkesi kapsayacak bir anlayışa sahip olmalı. Kralcılığa saldırmak liberalizmin mantığına aykırıdır. Ne büyük hata ve ne büyük bir düşüncesizlik. Devrimci Fransa, tarihin Fransasına, yani annesine, yani kendisine saygısızlık ediyor. 5 Eylül'den sonra monarşinin soylularına nasıl davranıldıysa, 8 Ağustos'tan sonra imparatorluk soylularına öyle davranılıyor. Onlar kartala adil davranmadılar. Biz de zamba adil davranmıyoruz. Demek ki her zaman yasaklanacak bir şeyler olması isteniyor. 14. Louis'nin tacının yaldızını, 4. Henry'nin armasını kazımak. Bunlar çok mu gerekli? Lina Köprüsü'ndeki N harfini sildirenlerle alay ediyoruz. Ne yapmıştı ki? Bizim yaptığımızı. Marengo gibi zambakları da N harfleri gibi sahipleniyoruz. Onlar bizim mirasımız. Onları önemsememek neye yarar? Geçmişte de günümüzde de vatanı inkar etmemek gerekir. Neden tüm tarihi sahiplenmiyoruz? Neden tüm Fransa'yı sahiplenmiyoruz? İşte eleştirilmekten hoşlanmayan, sahip çıkıldıklarında öfkelenen doktrinler kralcılığı böyle eleştirip böyle savunuyorlardı. Aşırı kralcılar kralcılığın ilk evresini, kilise de ikinci evresine damgasını vurdu. Atılganlığın ardından beceriklilik geldi. Bu gözlemlerimizi burada sonlandıralım. Bu kitabın yazarı, bu öykünün akışı içinde çağdaş tarihin bu ilginç dönemiyle karşılaştığında ona bir göz atmak, bugün tanınmayan bir toplumu bazı ilginç ana hatlarıyla tasvir etmek zorunda kaldı. Ama bunu hiçbir acı ve alaycı düşünceye yer vermeden çabucak yaptı. Annesiyle ilgili sevgi ve saygı dolu anılar onu geçmişe bağlıyor. Zaten bu küçük topluluğun bile kendine özgü bir yüceliği vardır. Ona gülünebilir ama o aşağılanamaz ya da ondan nefret edilemez. Anlattığımız geçmişin Fransa'sıydı. Marius tüm çocuklar gibi eğitimini tamamladı. Teyzesinin devreden çıkmasıyla dedesi onu ukalalığı doruk noktasına ulaşmış, saygın bir eğitmene emanet etti. Serpilmeye başlayan bu ruh, bir iffet timsalinden bir bilgiçlik numunesinin eline geçti. Liseden sonra hukuk okuyan Marius, kralcı, fanatik, ciddi bir gençti. Neşeli ve hayasız halinden hoşlanmadığı için dedesini pek sevmiyordu ve babası konusunda ise kafası karışıktı. Zaten duygusuzluğa varacak ölçüde ağırbaşlı, yabaniliğe varacak ölçüde saf olan bu çocuk, ateşli ve soğuk, soylu ve cömert, gururlu, dindar, coşkuluydu. Merius'un liseyi bitirmesi, Jane Lormont'un soylar aileminden elini eteğini çektiği zamana denk gelmiş. Yaşlı adam German mahallesine elveda deyip Calvert sokağındaki evine yerleşmişti. Kapıcının dışında yanında Magnum'dan gelen Nicolette adlı odacı kadın ve tık nefes Basque çalışıyordu. 1827'de 17 yaşında olan Marius bir akşam eve döndüğünde büyük babasının elinde bir mektup olduğunu gördü. Marius, dedi Jane, yarın Vernon'a gideceksin. Neden? Babanı görmek için. İçi ürperen Marius bir gün babasını görebileceğinin dışında her şeyi düşünmüştü. Hiçbir şey ona bu kadar beklenmedik, şaşırtıcı, hatta sevimsiz görünemezdi. Bu durum uzaklığın yakınlığa baskın çıkması demekti. Bu bir üzüntü kaynağı değildi. Hayır, bir angaryaydı. Marius siyasi antipatisi dışında, Monsieur Gillenormand'ın kılıçlı olarak andığı babasının kendisini sevmediğine inanıyordu. Ne de olsa onu terk etmiş ve başkalarına bırakmıştı. Sevilmediğini hissettiği için o da hiç sevmiyor, bundan daha doğal ne olabilir ki diyordu. Monsieur Gillenormand da soru sormayacak ölçüde şaşırmıştı. Dede devam etti. Hasta olduğunu söylüyor, seni yanına çağırıyor. Ve bir sessizlikten sonra ekledi. Yarın sabah yola çık. Sanırım yarın sabah 6'da Fontaine's avlusundan hareket edip akşam oraya varan bir araba var. Ona bin. Acele gelmen gerektiğini yazmış. Ardından mektubu buruşturup cebine soktu. Marius o akşam yola çıkıp ertesi sabah babasının yanında olabilirdi. Ertesi gün hava karardığında Marius Vernon'a varmıştı. Kentte mumlar yanmaya başlamıştı. İlk gördüğü kişiye Monsieur Pontmercy'nin evini sordu. Çünkü o da restorasyonla hemfikirdi ve babasının ne baronluk unvanını ne de albaylık rütbesini tanıyordu. Ona evi gösterdiklerinde gidip kapıyı çaldı. Elinde lamba tutan bir kadın kapıyı açtı. Monsieur Pontmercy'i görebilir miyim? Kadın hiç kımıldamadı. Kendisi burada mı? Kadın başını olumlu bir ifadeyle salladı. Onunla konuşabilir miyim? Kadın bunun mümkün olmadığını belirtircesine başını iki yana salladı. Ama ben oğluyum, beni bekliyor. Artık sizi beklemiyor, dedi kadın. Mary o sırada kadının ağlamaya başladığını fark etti. Kadının ona parmağıyla işaret ettiği basık tavanlı bir salona girdi. Ocağın üzerine konmuş iç yağından bir mum aydınlattığı bu salonda biri ayakta duran, biri diz çökmüş, biri de boylu boyunca döşemenin üzerine uzanmış üç adam vardı. Yerde yatan albaydı. Diğerleri doktor ve dua eden rahipti. 3 gün önce beyin hummasına yakalanan albay, kötü bir ön sezinin etkisiyle Monsieur Gillenormand'a oğlunu yanına göndermesi için bir mektup yazmış, ardından hastalığı daha da ağırlaşmıştı. Merius'un Vernon'a geldiği akşam bir sayıklama nöbetine giren albay, hizmetçinin çabalarına rağmen yataktan kalkmış, "Oğlum gelmiyor, ben onun yanına gidiyorum," diye haykırdıktan sonra odasından çıkmış ve salonun döşemesinin üzerine yığılarak son nefesini vermişti. Mumun alacakaranlığında yerde yatan albayın solgun yanağında ölü gözünden akmış iri bir gözyaşı duruyordu. Göz donuklaşsa da gözyaşı kurumamıştı. Bu gözyaşı oğlunun gecikmesi yüzünden akıttığı gözyaşıydı. Marius ilk ve son kez gördüğü bu adamın saygın ve erkeksi yüzünü, artık bakmayan açık gözlerini, beyaz saçlarını, şurada burada kılıç darbelerinin izlerini belli eden kahverengi çizgilerin ve kızıl yıldızları andıran mermi deliklerinin göze çarptığı o güçlü kol ve bacaklarını, Tanrı'nın iyilikle donattığı o yüze kahramanlığın damgasını vuran o yara izini inceledi. Babası olan bu adamın öldüğünü düşünerek soğuk bir ifadeyle olduğu yerde bekledi. Hissettiği hüzün, ölmüş bir halde yere serilmiş herhangi bir adamın karşısında hissedeceği hüzünden farksızdı. Bu odada içler acısı bir yas yaşanıyordu. Hizmetçi bir köşede ağlıyor, dua eden rahibin hıçkırık sesleri duyuluyor, doktor gözyaşlarını siliyordu. Ceset bile ağlıyordu. Bu doktor, bu rahip, bu kadın, kederlerin ortasında bir yabancı gibi orada duran Meris'e hiçbir şey söylemeden bakıyorlardı. Pek fazla duygulanmayan Meris, davranışından utanç duydu. Yaşadığı acının gücünü tükettiğini belli etmek istercesine elindeki şapkasını yere bıraktı. Aynı zamanda vicdan azabı duyuyor, böyle davrandığı için kendine kızıyordu. Ama bu kendi suçu muydu? Babasını sevmiyordu. Bundan ne çıkardı? Geriye hiçbir şey bırakmayan albayın cenaze masrafları mobilyalarının satılmasıyla güçlükle karşılandı. Hizmetçi bir kağıt parçasını Meris'e uzattı. Üzerinde albayın kaleminden çıkmış şu satırlar yazılıydı. Oğluma. İmparator su birikintisi savaş alanında bana baron unvanı verdi. Restorasyon kanımla elde ettiğim bu unvanı tanımadığı için oğlum onu kendisine yaraşır bir şekilde taşıyacak. Albay kağıdın arkasına şunları eklemişti. Aynı su birikintisi savaşında bir çavuş hayatımı kurtardı. Adı Tınarci. Sanırım son zamanlarda Paris yakınlarındaki bir köyde, Montfermeil'de küçük bir han işletiyor. Oğlum bu adamla karşılaşırsa ona elinden gelen her iyiliği yapsın. Marius babasının vasiyetini yerine getirmek için olmasa da ölümün yarattığı insanın yüreğini her zaman buyurgan bir şekilde baskı altına alan o belli belirsiz saygının etkisiyle kağıdı katlayıp cebine soktu. Albaydan geriye miras olarak hiçbir şey kalmamıştı. Monsieur Gillenormand kılıcını ve üniformasını eskiciye sattı. Komşular bahçesini ve nadir bulunan çiçeklerini yağmaladılar. Diğer bitkiler de çalılara dönüşüp soldu. Marius, Vernon'da sadece 48 saat kalmış, cenazeden sonra Paris'e geri dönüp babasını sanki hiç yaşamamışçasına unutarak hukuk eğitimine devam etmişti. Albay 2 günde defnedilmiş, 3 günde unutulmuştu. Marius'un şapkasında sadece küçük bir yas tülü vardı. Hepsi bu. Marius çocukluğundan kalma dindarca alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmişti. Her zamankinden daha da dalgın olduğu bir pazar günü teyzesinin küçükken kendisini götürdüğü şapele gitmiş. Bir sütunun arkasındaki Ukred kadifesinden bir iskemleye, arkasındaki kilise mütevelli heyet üyesi yazısını fark etmeden oturmuştu. Ayin başlamak üzereyken yanına gelen bir ihtiyar, "Monsieur, burası benim yerim," demişti. Marius'un hemen ayağa kalkmasıyla yaşlı adam yerine yerleşmişti. Ayin bittiğinde yaşlı adam düşünceli bir halde birkaç adım ötesinde duran Marius'un yanına yaklaştı. "Sizden biraz önce ve şimdi sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Beni can sıkıcı bir ihtiyar sanmış olmalısınız. Size durumu açıklamam gerekiyor." "Monsieur," dedi Marius. "Buna hiç gerek yok." "Elbette var," diye devam etti ihtiyar. "Benim hakkımda kötü düşünmenizi istemem. Gördüğünüz gibi oturduğum yeri seviyorum. Orada ayini daha mükemmel bir şekilde dinlediğimi hissediyorum. Neden mi? Bunu size açıklayacağım. 10 yıl boyunca düzenli olarak her 2-3 ayda bir aile içi anlaşmalar izin vermediğinden çocuğunu görmek için başka bir fırsat bulamayan zavallı, saygıdeğer bir babanın ayini oradan izlediğine tanık oldum. Oğlunun ayine getirildiği saatte buraya geliyordu. Küçük çocuk babasının orada olduğunu bilmiyordu. Hatta zavallı masum belki babasının olduğunu dahi bilmiyordu. Fark edilmemek için bir sütunun arkasına gizlenen zavallı baba çocuğuna bakıp ağlıyor, o küçük yavruya hayranlık duyuyordu. Bunu gözlerimle gördüm. Onun durduğu yeri adeta kutsanmış sayarak ayinleri oradan izlemeye başladım. Orayı kilise mütevelli heyet üyesi olmam dolayısıyla bana ayrılan koltuğa tercih ediyorum. Bu bahtsız adamı biraz olsun tanıma fırsatı buldum. Bir kayınpederi vardı. Zengin bir teyzeden, akrabalardan, başkalarından söz ediyordu. Babayı oğlunu görmeye kalkışırsa çocuğu mirasından mahrum edeceklerini söyleyerek tehdit ediyorlardı. Oğlunun günün birinde zengin ve mutlu olması için kendisini feda etmişti. Onu oğlundan siyasi görüşleri nedeniyle ayırıyorlardı. Kuşkusuz siyasi düşüncelere saygı duyuyorum. Ama nerede durmaları gerektiğini bilmeyen insanlar var. Tanrım, bu adam Waterloo'da savaştığı için bir canavar olamaz. Bir baba bu nedenden dolayı çocuğundan ayrı tutulamaz. Bonapor'un albayıydı. Sanırım öldü. Kardeşimin baş rahipliği yaptığı Vernon'da yaşıyordu. Ve adı Pantmory gibi bir şeydi. Yüzünde bir kılıç yarası vardı. Pantmercy, dedi rengi solan Marius. Evet, Pantmercy, onu tanıdınız mı? Monsieur, o benim babamdı. Yaşlı mütevelli heyeti üyesi ellerini kavuşturarak haykırdı. Ah, demek o çocuk sizsiniz. Elbette, şimdi delikanlık çağına gelmiştir. Zavallı çocuğum, herkese sizi çok seven bir babanız olduğunu söyleyebilirsiniz. Yaşlı adamın koluna giren Marius ona evine kadar eşlik etti. Ertesi sabah Monsieur Gillenormand'da arkadaşlarımla 3 günlük bir av partisi düzenlemeye karar verdik. Gitmeme izin verir misiniz? Diye sordu. 4 gün diye yanıtladı dedi. Git eğlenmene bak. Ve gözünü kırparak kızına. Küçük bir aşk macerası dedi. Marius'un nereye gittiğini daha ileride göreceğiz. 3 gün sonra Paris'e dönen Marius hemen hukuk fakültesinin kütüphanesine gidip Manutur'un eski sayılarını istedi. Manutur'u, Cumhuriyet ve İmparatorluk hakkındaki tüm yayınları, tüm anıları, gazeteleri, raporları, duyuruları satır satır okudu. Büyük ordunun raporlarında babasının adına ilk kez rastladığında bir hafta hasta yattı. Pontmercy'nin aralarında H. Kontu'nun da bulunduğu komutanlarını ziyarete gitti. Tekrar görüştüğü M. Mabeuf ona Albay'ın Vernon'daki inzivasını, çiçeklerini, yalnızlığını anlattı. Marius sonunda bu nadir rastlanan ulvi, sevecen adamı adeta bir aslan kuzu olarak babasını tam anlamıyla tanıdı. Bu arada tüm düşüncelerini yoğunlaştırdığı, tüm zamanlarını alan bu araştırma nedeniyle Gillenormand'ları neredeyse hiç görmüyordu. Yemek saatlerinde şöyle bir gözüküyor, ardından ortadan kayboluyordu. Teyze homurdanırken Gillenormand baba gülümsüyor. Vay vay, hovardalık zamanı diyor. Bazen de vay canına, ben bunu küçük bir aşk macerası sanırdım. Sanırım bir tutkuya dönüşmüş diye ekliyordu. Gerçekten de bu bir tutkuydu. Marius babasına hayrandı. Aynı zamanda düşünceleri de olağanüstü bir değişime uğruyor. Bu değişimin evreleri sayısız ve zincirlemeydi. Dönemimizin pek çok zihninde yaşanan bu değişim evrelerini adım adım izlemeyi ve hepsini birden izah etmeyi yararlı buluyoruz. Gözlerini diktiği ve kendisini ürküten bu tarihin ondan yarattığı ilk etki gözlerinin kamaşması oldu. Cumhuriyet ve imparatorluk o zamana kadar onun için canavarca sözcüklerdi. Cumhuriyet alacakaranlıktaki bir giyotini, imparatorluk gece yarısındaki bir kılıcı ifade ediyordu. Onlara bakıyor, karanlığın kargaşasıyla karşılaşacağı yerde korku ve neşeyle iç içe geçmiş beklenmedik şaşkınlıklar yaşıyordu. Napolyon'un güneş gibi doğduğunu görüyor, nerede olduğunu bilmeden aydınlıklarla körleşmiş bir halde geri çekiliyordu. Yavaş yavaş şaşkınlığını atlatıp bu ışıltılara alıştığında yaşanılanları soğukkanlılıkla, kişilikleri korkusuzca incelemeye başladı. Devrim ve imparatorluk hayallere kapılmış göz bebeklerinde parıltılı bir ufuk gibi belirirken, olaylar ve insanlardan oluşan bu iki grubun iki muhteşem gelişmede özetlendiğini fark etti. Cumhuriyet kitlelere yurttaşlık haklarını geri verecek, imparatorluksa Fransız düşüncesinin Avrupa'da dayatılmasını sağlayarak hükümranlıklarını sürdürüyorlardı. Devrimden halkın ulvi görünümünün, imparatorluktan Fransa'nın yüce itibarının çıktığını gördü. Zihninde tüm bunların yararlı olduğuna karar verdi. Burada oldukça yüzeysel olan bu iki hayranlığının neyi ihmal ettiğini açıklamamız gerektiğini düşünmüyoruz. Harekete geçmiş bir ruh halinin gelişmeleri tek tek bir evrede gerçekleşmez. Önceden söylediklerimiz ve bundan sonra söyleyeceklerimiz için geçerli olan bu sözlerden sonra devam ediyoruz. O zaman farkına vardı ki şimdiye dek ne babasını ne de ülkesini anlayabilmişti. Gözlerinin önünde inatçı bir karanlık bulunduğundan ikisini de tanımamıştı. Şimdi görüyor, bir yandan hayranlık duyup diğer yandan tapınıyordu. Pişmanlık ve vicdan azabı yüreğini kemirirken şimdi yüreğinden geçenleri sadece bir mezara söyleyebileceğini umutsuzca düşünüyordu. Ah, keşke babası yaşasaydı. Tanrı merhameti ve yüceliğiyle bu babanın hala yaşamasına izin verseydi. Ona doğru hızla koşup babasına ''Baba, işte buradayım. Yüreğim senin yaşadığın aynı coşkuyla atıyor. Ben senin oğlunum.'' diye nasıl da haykıracaktı? Beyaz başına nasıl sarılacak, saçlarını gözyaşlarıyla nasıl ıslatacak, yüzündeki yarayı, üniformasını nasıl hayranlıkla izleyecek, ellerini nasıl sıkacak, ayaklarını nasıl öpecekti? Ah, bu baba neden vaktinden, adaletin yerine gelmesinden, oğlunun kendisini taparcasına sevmesinden önce ölmüştü? Marius yüreğindeki burkulmanın kendisine ne yazık deyişini her duyduğunda ciddi, ağırbaşlı bir hal alıyor, inancına ve düşüncelerine daha fazla güveniyordu. Gerçeğin aydınlığı zihnindeki düşünceleri sürekli olarak şekillendirdikçe içinde bir şeylerin çoğalıp yücelerek ona kendisi için yeni olan iki şeyi, babasını ve vatanını getirdiklerini hissediyordu. Bir maymuncuğun her kapıyı açması gibi nefret ettiği her şey bir açıklama getiriyor. Tiksindiği her şeyi kavramaya başlıyordu. Artık nefret etmesi gerektiği öğretilen her büyük olayın, lanetlenmesi öğütlenen her büyük adamın koruyucu, ilahi ve insani yanlarını net bir şekilde görebiliyordu. Daha yakın zamana kadar savunduğu ve ona çok gerilerde kalmış gibi gelen düşüncelerini aklına getirdiğinde kendine öfkeleniyor, gülümsüyordu. Babası saygınlığını kazanınca doğal olarak Napolyon da saygınlık kazanmıştı. Yine de Napolyon'un gözünde yücelmesi için çok emek harcaması gerekmişti. Çocukluğundan beri düşünceleri 1814 iktidarının Bonapart hakkındaki yargılarıyla yoğrulmuştu. Oysa tüm önyargıları, tüm çıkarları, tüm içgüdüleriyle Napolyon'u itibarsızlaştırmayı hedefleyen restorasyon ona Robespierre'den daha çok lanet yağdırıyor. Bunun içinde ulusun bezginliğinden, annelerin kininden yararlanıyordu. Bu çabalar sayesinde Bonaparte adeta masallardan çıkmış bir canavara dönüşmüştü. Ve 1814 iktidarı Napolyon'un imajını, halkın daha önce de belirttiğimiz gibi çocuklarınkine benzeyen hafızasına kazımak için onun ululuğunu korusa da korkunç göründüğü, gülünçleştikçe korkunçlaştığı, Tiberias'tan Gülyabani'ye kadar tüm dehşet verici maskelerini peş peşe ortaya çıkarıyordu. Bu yüzden herkes temelinde nefretin yatması koşuluyla Bonaparte'dan söz ederken hıçkırıklara ya da kahkahalara boğulmakta özgürdü. Marius, o adam diye hitap edilen Napolyon'u hayalinde genel kabul gören imgeler dışında hiçbir şekilde canlandırmamıştı. Bu imgeler ve düşünceler inatçı kişiliğiyle bütünleştiğinde içine Napolyon'dan nefret eden dik kafalı bir delikanlı yerleşmişti. Tarihi okuyup özellikle de belgeleri ve raporları inceledikçe Napolyon'u Marius'un gözlerinde gizleyen örtü yavaş yavaş yırtılmaya başlamış, örtünün yırtıkları arasından devasa bir tablonun parçalarını hayal meyal gördüğünde o ana kadar bildiğini sandığı her şey gibi Napolyon konusunda da yanıldığını anlamıştı. Her geçen gün gerçekleri daha net bir şekilde görüyor. Başlangıçta biraz tereddüt etse de önce karanlık, ardından loş görünen ve nihayet hayranlığın görkemli ışığıyla aydınlanan basamakları kendinden geçercesine ve karşı konulmaz bir büyünün etkisine kapılmışçasına yavaş yavaş tırmanıyordu. Bir gece çatı katındaki küçük odasında yalnızdı. Mumu yakmış, açık penceresinin yanındaki masaya dirseklerini yaslamış, okumaya başlamıştı. Uzay boşluğundan gelen türlü türlü hayaller zihnindeki düşüncelere karışıyordu. Gece ne muhteşem bir görüntü arz eder. Nereden geldiği bilinmeyen boğuk gürültüler duyulur. Hacmi dünyadan 1200 kere büyük olan Jüpiter'in bir kor gibi parıldadığı görülür. Gök kapkaranlıktır. Yıldızlar ışıldar. Her şey olağanüstüdür. Büyük ordunun savaş alanlarında yazılmış destanları andıran raporlarını okuyor, ara sıra babasının ismine, sürekli olarak da imparatorun ismine rastlıyordu. O yüce imparatorluk gözünün önünde canlanırken içinin tıpkı bir gelgitte olduğu gibi kabarıp alçaldığını hissediyor. Bazen babasının yanından bir soluk gibi geçtiğini, kulağına bir şeyler söylediğini duyumsuyordu. Giderek garip bir hal alıyor. Trampetleri, borazanları, topları, taburların uygun adım yürüyüşlerini, süvarilerin uzaktan dört nala geçişlerini duyar gibi oluyordu. Ara sıra gökyüzünün derinliklerinde parıldayan devasa takım yıldızlara bakmak için kaldırdığı gözlerini yeniden kitaba yönelttiğinde orada da farklı devasa kütlelerin belli belirsiz hareket ettiğini görüyordu. Aniden kendinden geçmiş, soluk soluğa kalmış bir halde tüm beden titrerken, içinde neler olup bittiğini, neye itaat ettiğini bilmeden doğrulup iki kolunu pencereden dışarı uzattı. Bakışlarının sessizliğiyle sonsuz karanlığa, engin gökyüzüne sabitledikten sonra haykırdı. Yaşasın imparator! O andan itibaren kararını vermişti. Zihninde yok olup giden Korsika devi, gaspçı, zorba, kız kardeşlerine aşık canavar, aktör çalmadan ders alan palyaço, Yaffa kasabı, kaplan, Bonaparte gibi aşağılamalar yerini Sezar'ın mermer heykelinin solgun hayalinin ışıl ışıl yandığı erişilmez bir yüksekliğin engin ve şanlı parıltısına bıraktı. Artık babasının çok sevdiği, hayran olduğu, uğruna kendini feda ettiği imparator, Merus'un gözünde çok daha farklı bir yüceliğe erişmişti. O artık Roma'dan sonra dünyaya hükmedecek Fransa'yı inşa etmek için yaratılmış bir kahraman. Bir dönemin yıkımını gerçekleştiren muhteşem bir mimar. 11. Louis'nin, 4. Henry'nin, 14. Louis'nin ve Halk Kurtuluş Komitesi'nin halefiydi. Kuşkusuz bir insan olarak hataları, yanılgıları, hatta suçları vardı. Ama hataları ulu, yanılgıları parıltılı, suçları görkemliydi. O tüm uluslara büyük ulus dedirtmek için yaratılmış bir adamdı. Dahası Avrupa'yı elinde kılıcıyla fetheden, tüm dünyayı yaydığı ışıkla aydınlatan Fransa'nın cisimleşmiş haliydi. Marius, Bonaparte'ı hayalinde Fransa'nın sınırları üzerinde her zaman bekleyip geleceği koruyacak göz kamaştırıcı bir hayalet gibi canlandırdı. Despot ama diktatör. Cumhuriyetten doğan ve devrimi özetleyen bir despot. Napolyon'un onun gözünde İsa'nın Tanrı insana dönüşmesi gibi halk insana dönüştü. Görüldüğü gibi bir dini yeni benimseyen bir müminin sarhoşluğunu yaşıyor. İnancına sıkıca bağlanıyor, aşırıya kaçıyordu. Mizacı böyleydi. Bir yokuşun başına geldiğinde kimse onun yukarı çıkmasına engel olamazdı. Zihninde kılıca duyduğu hayranlık giderek artıyor, coşkulu düşüncelere karışıyordu. Dehaya ve karmaşaya olduğu gibi güce de hayranlık duyduğunu, yani tapınmasının iki cephesinden birine kutsal olanı, diğerine kaba kuvvete dayananı yerleştirdiğinin kesinlikle farkında değildi. Birçok açıdan kendini farklı bir şekilde kandırmaya başlamıştı. Her şeyi kabulleniyordu. Gerçeğe giderken yanılgıya da rastlayabilirdi. Her şeyi bir bütün olarak benimsemeye yetecek yoğunlukta bir inanca sahipti. Girdiği yeni yolda eski rejimin hatalarını yargılayıp Napolyon'un şanını gözlemlerken hafifletici sebepleri dikkate almıyordu. Her halükarda büyük bir adım atmıştı. Eskiden monarşinin düşüşünü gördüğü yerde şimdi Fransa'nın yükselişini görüyordu. Yönü değişmiş, eskiden batı dediği bugün doğu olmuş, düşünceleri tersine dönmüştü. İçinde gerçekleşen bu devrimlerden ailesinin haberi yoktu. Bu gizemli, düşünsel dönüşüm sırasında eski Bourbonlu tavrından ve bunun aşırılığından, aristokrat, kralcı, mutlak monarşi yanlısı kimliğinden tamamıyla sıyrılıp devrime, demokrasiye, hatta cumhuriyetçiliğe derin bir inançla bağlandığını hissettiğinde Orfevres rıhtımındaki bir mühürciye gidip üzerinde Baron Marius Pontmercy'yi yazan 100 tane kartvizit siparişi verdi. Bu girişimi her şeyin babasının yörüngesinde dönüp durduğu değişimin sürecinin tutarlı bir sonucuydu. Sadece kimseyi tanımadığı ve kapıcılara dağıtamayacağı için kartvizitleri cebine koymak zorunda kaldı. Dönüşümün bir başka doğal sonucu olarak babasının anısına ve 25 yıl boyunca uğrunda mücadele verdiği davalara yakınlaşınca dedesinden uzaklaşıyordu. Söylediğimiz gibi Monsieur Gellerament'ın neşeli mizacı uzun zamandan beri hoşuna gitmiyordu. Aralarında şimdiden ağırbaşlı bir delikanlıyla uçarı bir ihtiyarın uyumsuzlukları vardı. Aynı siyasi görüşleri paylaştıkları süre boyunca Marius ve Monsieur Gellerament'la adeta bir köprünün üzerinde karşılaşmıştı. O köprü çöktüğünde aralarında bir uçurum olmuştu. Üstelik hepsinden önemlisi, saçma sapan gerekçelerle kendisini albaydan acımasızca ayıranın, babayı oğuldan, oğlu babadan yoksun bırakanın dedesi olduğunu düşününce içinde tasvir edilemez isyan dalgaları kabarıyordu. Marius babasına duyduğu merhametten dolayı dedesinden nefret etmeye başlamıştı. Zaten daha önce de belirttiğimiz gibi hiçbir şey dışa vurmuyordu. Yalnızca giderek daha mesafeli davranıyor, yemeklerde az konuşuyor, evde nadiren gözüküyordu. Teyzesi onu bu yüzden azarladığında son derece uysal bir ifadeyle derslerini, sınavlarını, konferanslarını bahane ediyordu. Dedesi tespitlerinde ısrarcıydı. Aşık olmuş, bu konularda hiç yanılmam, diyordu. Marius ara sıra eve uğramadığında teyzesi, ''Bu çocuk nereye gidiyor?'' diye soruyordu. Her zaman kısa süren bu yolculuklardan birinde babasının vasiyetini yerine getirmek için Montfermeil'e gidip Varino'nun eski çavuşu Hanca Tineydir'i aramıştı. Han kapanmıştı. İflas eden adamın nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Marius bu araştırmalar yüzünden evden 4 gün ayrı kalmıştı. ''Artık çok ileri gidiyor,'' diyordu büyük baba. Göğsünde, gömleğinin altında, boynuna siyah bir kurdeleyle bağlanmış bir şey taşıdığı fark ediliyor gibi oluyordu. Mızraklı bir süvariden söz etmiştik. Monsieur Gellerament'ın baba tarafından küçük yeğeni olan bu genç, ailesinden uzakta garnizon hayatı yaşıyordu. Teğmen, Teodio, iyi bir subay olmak için gereken tüm koşulları yerine getiriyordu. Matmazellerinki gibi bir bele sahipti. Kılıcını muzaffer bir edayla taşır, bıyıklarını yukarı doğru bırakırdı. Paris'e çok nadir geldiğinde, Marius onu hiç görmemişti. İki kuzen birbirlerini sadece ismen tanıyorlardı. Teodio, sanıyoruz, Gellerament teyzenin gözdesiydi. Onu tercih etmesinin sebebi ise, Marius'ten daha az görüyor olmasıydı. İnsanları görmemek, onların çok mükemmel olduklarının varsayılmasına neden olur. Bir sabah odasına dönen Matmazel, dinginliğinin el verdiği ölçüde heyecanlanmıştı. Marius, dedesinden bir kez daha küçük bir yolculuğa çıkmak için izin istiyor, bu akşam yola çıkmayı planladığını söylüyordu. Kendisine, ''Tamam git'' diye karşılık veren dedesi, iki kaşını alnına doğru çatarak içinden şu sözleri eklemişti. ''Sınırı aşmaya başlıyor.'' Odasına kafası karışmış bir halde çıkan Matmazel, merdivenin dışında ''Bu kadarı fazla'' ünlemiyle tepki göstermiş soru işaretiyle devam etmişti. ''Tamam da bu çocuk nereye gidiyor?'' Yeğenin az ya da çok yasak bir ilişki yaşadığını sezer gibi oluyor, gölgelerin arasında bir kadın olduğunu, bir randevuya gittiğini, gizemli bir iş çevirdiğini seziyor. Bu soru çözmenin hiç de fena olmayacağını düşünüyordu. Bir gizemin tadına bakmak bir skandalı ilk öğrenen olmaya benzer. Aziz ruhlar bunu hiç de hafife almazlar. Sofuluğun gizli bölmelerinde skandallara duyulan merakın izleri vardır. Bu yüzden kendini bir sırrı çözmenin belli belirsiz iştahına kaptırmıştı. Zihnini alışılmışın ötesinde kurcalayan bu merakından kurtulmak için yeteneklerine sığınmış, pamuk bezin üzerine imparatorluk ve restorasyon dönemlerinin modası uyarınca araba tekerleklerini andıran süslü şeritlerinden birini işlemeye başlamıştı. Can sıkıcı bir iş, huysuz bir işçi. Kapısı açıldığında saatlerdir iskemlesinde aynı şekilde oturuyordu. Madame burnunu kaldırdığında karşısında kendisine asker selamı veren Temen Teodora'yı görüp bir sevinç çığlığı attı. İnsan yaşlı, iffetli, sofu, teyze de olsa odasına mızraklı bir süvari girmesinden keyif alır. ''Demek geldin Teodora'' diye haykırdı. ''Geçerken uğradım teyze.'' ''Ama hadi beni öpsene.'' ''Tamam.'' dedi. Ve teyzesini öptü. Matmazel yazı masasının çekmecesini açtı. ''Burada en az bir hafta kalırsın öyle değil mi?'' ''Teyze, bu akşam yola çıkıyorum.'' ''Mümkün değil.'' ''Kesinlikle.'' ''Küçük Teodorum, yalvarırım biraz daha kal.'' Yüreğim evet dese de talimatlar hayır diye karşılık veriyor. Nedeni çok basit. Garnizonumuzun yeri değişiyor. Eski garnizondan yenisine gitmek için Paris'ten geçmek gerekiyor. Teyzemi görmeye gideceğim diyerek izin aldım. Ve işte zahmetinin karşılığı. Eline on altın tutuşturdu. Sevgili teyzeciğim, sevgimin karşılığı demek istiyorsunuz. Yeğeni onu bir kez daha öptüğünde teyze boynunun üniformanın şeridiyle hafifçe sarılmasının hazzını yaşadı. Alayınla birlikte atla mı yolculuk ediyorsun? Hayır teyze, sizi görmek için özel izin aldım. Atım seyisimde, ben posta arabasıyla gideceğim. Bu arada size bir şey sormam gerek. Nedir? Kuzenim Meyris da mı yolculuğa çıkıyor? Bunu nereden biliyorsun diye sordu aniden merakının okşanmasıyla. Buraya gelirken arabada yerimi ayırtmak için posta bürosuna uğradım. Sonra bir yolcu daha önceden üst kat için bir bilet almış. Kağıdın üzerinde ismini gördüm. Hangi isim? Marius Pontmercy. Sefih diye haykırdı teyze. Ah, kuzenin senin gibi düzenli bir çocuk değil. Demek geceyi posta arabasında geçirecek. Benim gibi. Ama sen görevin için gidiyorsun. Oysa kendi keyfine bakıyor. Vay canına. O sırada Matmazel Celenormand'ın aklına bir fikir geldi. Bir erkek olsaydı alnına vuracaktı. Yeğenine çıkışırmış gibi yaptı. Kuzeninin seni tanımadığını biliyor musun? Tanımıyor. Ben onu gördüm ama o bana bakmaya asla tenezzül etmedi. Demek birlikte yolculuk edeceksiniz. O üst, ben alt katta. Bu araba nereye gidiyor? Andalise. Marius oraya mı gidiyor? Benim gibi yolda inmezse evet. Marius'un güzergahını bilmiyorum. Marius, ne lanet bir isim. Ona Marius ismini koymak kimin aklına gelebilir? Oysa senin ismin en azından